Satrançta açılış ilkeleri. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi oyun 3 kısımdan oluşuyor. Açılış, oyun ortası ve oyun sonu. Birinci hamleden itibaren yapılan ilk 8 hamle, 10 hamle, bazen 12-13 hamle açılış oluşturuyor. Oyunun bu bölümü için saptanmış bir takım önemli stratejik ilkeler var. Eğer bunları bilirsek ve doğru bir şekilde uygulayabilirsek, oyun ortasına daha iyi bir konumda çıkabiliyoruz ve partiyi kazanma şansımız artıyor. Bunları bilmezsek ve bu ilkelere ters bir şekilde hamleler yaparsak, o zaman daha zor, daha sıkıntılı bir oyun ortası elde ediyoruz ve partiyi kaybetme ihtimalimiz de artıyor. Şimdi, açılış hamleleri aslında genellikle birbirine çok benzer ya da birçok oyunda aynı hamleler yapılır. Hatta arkadaşlar, birçok açılış kitabı yazılmıştır, açılış ansiklopedileri vardır. Bu hamleler bazen 15. 20. hamle numarasına kadar götürülebilirler. Dolayısıyla açılış kısmı aslında oyunun en fazla ezbere elverişli kısmıdır. Fakat o kadar çok ihtimal vardır ki bunları ezberlemek çok zordur. Tabii bazı ustalar yine ezber yaparlar. Ama doğru olan şudur. Hamleleri ezberlemekten çok açılış ilkelerini ve bir açılışın kendisine özgü özellikleri bilmek daha doğru oynamaya yeter. Tabii bir miktar hamlelerinde bazılarının ezberlemesinde fayda vardır. Şimdi açılış ilkelerini biz burada çok temel başlıklarla söyleyeceğiz. Bu eğitim seti bir referans kitabıdır. Dolayısıyla çok fazla ayrıntıya girmiyoruz ama sizler açılış kitaplarından repertuarınızı genişletebilirsiniz. Evet, açılıştaki temel ilkemiz çabuk gelişmedir arkadaşlar. Burada gelişmeden kasıt arkadaki taşların oyuna sokulmasıdır. Şimdi biz oyunu genellikle bir piyon hamlesiyle açarız. Örneğin beyaz taşları düşünelim. Lütfen satranç takımınızı önünüze diziniz ve hamleleri uygulayınız. Şimdi 8 tane piyonum var. Acaba bunlardan hangisini oynayarak partiye başlarsam daha doğru hareket etmiş olurum? Arkadaşlar, ilkemiz şudur. Bir piyon hamlesi ne kadar çok taşın yolunu açarsa o kadar daha doğru ve kuvvetli bir hamledir. Bakınız, A ve H dikeylerinde kale piyonlarımız var değil mi? Kalelerimizin önündeki piyonlar var. Bunları bir veya ikişer kare ileri sürersek sadece birer taşın, yani kalelerimizin yollarını açmış oluruz. Atlarımızın önlerinde B ve G piyonları var. Bunları sürersek yine sadece C1'deki filimizin ve F1'deki filimizin yolunu açmış oluruz. Yani birer taşın yolunu açmış oluruz. Ortaya doğru geliyorum arkadaşlar. C2 ve F2 piyonlarımız, yani fillerimizin önlerindeki piyonları kastediyorum, sürersek C2 piyonunu sürdüğümüzde vezirimizin yolunu açıyoruz. F2 piyonunu sürdüğümüzde de sadece şahımızın yolunu açıyoruz. Gördüğünüz gibi soldan ve sağdan üçer piyon sürüldüğünde, yani ilk hamle olarak bunlardan birisini sürdüğümüzde sadece birer taşın yolunu açıyoruz. Geliyoruz ortadaki piyonlarımıza, yani vezirimizin önündeki piyonla şahımızın önündeki piyona. Şimdi vezirimizin önündeki piyonu iki kare çıkarsak, yani D4'e getirirsek, kaç taşın yolunu açmış oluyoruz arkadaşlar? Lütfen bakınız. Bir, vezir filimizin, yani C1'deki filimizin yolunu açıyoruz çaprazdan. Bir de vezirimizin yolunu açıyoruz ileri doğru. Aynı zamanda bir de şahımızın yolunu açıyoruz çaprazdan, ama şah çok önemli değil. Çünkü şah zaten oyuna erken girmeyecek. Oyun sonunda ancak partiye dahil olacak. Evet, demek ki vezir piyonumuzu iki çıktığımızda iki taşımızın yolunu açtık. Öyleyse bu hamle demin saydığımız üçer kanat piyonuna göre daha fazla taşın yolunu açıyor. Peki, bir de şah piyonumuza bakalım. Yani E2'deki piyonumuza bir ok aldı çünkü. E2 piyonunu 2 çıktığımızı ve E4'e koyduğumuzu düşünelim. Hangi taşlarımızın yolunu açtık? Bir kere sağ taraftaki F1'de bulunan şah filimizin yolunu açtık değil mi arkadaşlar? Aynı zamanda vezirimizin yolunu açtık çaprazdan. Bir de şahın tabii yolunu açtık düz olarak ileri doğru ama onun bir önemi yok. Demek ki burada oyuna girmek üzere olan iki taşımızın yolunu açmış bulunuyoruz. Arkadaşlar öyleyse daha çok taşın yolunu açma bakımından en iyi piyon hamleleri vezirin veya şahın önünden yapılan piyon hamleleridir. Şimdi bizim ikinci bir ilkemiz var. Yine piyon hamleleri içinde geçerli. Aslında bütün taşlar içinde geçerli. Açılışta merkezi kontrol etmemiz gerekiyor. Merkezi kontrol etmek ne demek? Merkezdeki kareleri tutmak, onları ateş etmek, onları tehdit altına almak demek. Yani illaki girip de merkeze oturmak demek değil. Peki ben bu 8 piyondan yani açılış konumunda başlangıç durumunda beklemekte olan 8 piyonundan hangilerini sürersem merkezi kontrol ederim? Lütfen bakınız. Kale piyonlarımızı 1 veya 2 çıksak onların ateş etme sahası biliyorsunuz ileri çapraz oluyor. Tabii tahtanın dışına çıkamayacakları için ortaya doğru birer ileri çaprazlarını kontrol ediyor ama kontrol ettikleri kare merkezden çok uzak. Mesela A4 sürersek sadece B5 karesini kontrol edebiliyoruz. Piyon H4 sürersek yani şah kanadındaki kale piyonumuzu 2 çıkarsak da sadece G5 karesini kontrol edebiliyoruz. Bunlar merkezden uzak kareler. Şimdi at piyonlarımızı sürersek diyelim yine 2 sürelim. Birini B4'e sürebiliyoruz, ötekini G4'e sürebiliyoruz değil mi arkadaşlar? Bunların kontrol ettiği kareler ortaya doğru bakacak olursak, yanları hiç saymıyorum. B4 piyonu C5 karesini tehdit eder, G4 piyonu da F5 karesini tehdit eder. Bu iki karede merkez karesi mi? Hayır değil. Merkezin bitişinde ama merkez karesi değil. Şimdi ortaya doğru geliyorum. C2'deki filimin önünde bulunan piyonu sürsem iki kare ileri C4'e gelirim. Ve ortaya doğru hangi kareyi kontrol ederim? D5 karesi. Bu bir merkez karesi midir arkadaşlar? Evet merkez karesidir. Merkez kareleri hangileridir hatırlayalım lütfen. D4, D5, E4 ve E5 kareleri. Demek ki C piyonu ileri çıkıldığında merkezde bir kareyi tutabiliyor. Şah fili piyonu için yani F2 piyonu için de aynı şeyi söyleyebilir miyiz? Evet söyleyebiliriz. Diyelim ki bunu 2 sürdüm F4'e çıktım. Merkezde nereyi kontrol ediyorum? E5'i değil mi? Demek ki bu hamle de merkezi tutuyor. Peki ortadaki yani vezirimin ve şahımın öndeki piyonları sürersem merkezi kontrol edebiliyor muyum? Evet. Bakalım. Piyon D4 oynadığımı düşünün. Vezirin önündeki piyonu 2 çıktığımı düşünün. Hangi kareleri kontrol eder? Sola doğru C5'i, sağa doğru da E5'i kontrol eder değil mi arkadaşlar? Bakın kontrol eder derken alabileceği kareleri söylüyorum. Piyonun gideceği kare o kadar da önemli değil benim için. Çünkü oraya gelen rakip bir taşı, yani tam önüne gelen bir rakip taşı alamadığı için orası benim için tehdit edilen kare, kontrol edilen kare demek değil. Evet D4'teki piyonum öyleyse hangi merkez karesini kontrol ediyormuş? E5'i. Peki bir de piyon E4'e bakalım. Yani şahımın öndeki piyonu 2 çıktığımı düşünelim. O da hangi kareyi kontrol ediyor merkezde bulunan? D5. Evet arkadaşlar, demek ki C, D, E ve F dikeyindeki piyonlarımı oyuna sürdüğümde, yani başlangıçta çıktığımda birer tane merkez karesini kontrol edebiliyorum. Ama solda ve sağda bulunan ikişer piyonumu çıkmam merkeze ateş etme bakımından işe yaramıyor. Şimdi o zaman bu iki ilkeyi birleştirelim. Eğer ben birinci hamlede bir piyon hamlesi yapacaksam, bu piyon hamlesi mümkün olduğu kadar çok taşın yolunu açmalı ki o taşlara oyuna girme imkanı vermeli. Aynı zamanda da mümkün olduğu kadar merkezi kontrol etmeli. Arkadaşlar, öyleyse benim ortadaki iki piyonum, yani vezir ve şah piyonlarım sürüldüklerinde hem işe yarayacak olan, oyuna girecek olan ikişer taşın yolunu açıyorlar, hem de merkezde birer kare kontrol ediyorlar. O zaman bunlar en avantajlı hamleler. Peki, fillerimin önündeki piyonlar için aynı şeyi söyleyebilir miyim? C2'deki piyonu düşünüyoruz beyaz için. Bunu ileri çıktığımızda vezirin yolunu açıyorum sadece. Bir taşın yolunu açıyor. Bir de merkez karesini kontrol ediyor. D5'i değil mi? Öyleyse bu da pek fena bir hamle değil. Peki, şah filinin, yani F1'deki filin önündeki piyonu 2 sürsek, F2 piyonu F4'e, bu neyin yolunu açıyor arkadaşlar? Şahın yolunu açıyor. Şah oyuna açılışta girecek bir taş mı? Hayır. Öyleyse o kadar da avantajlı değil. Ha, merkezi kontrol ediyor mu? Evet, kontrol ediyor. E5 karesini tutuyor. O zaman bu hamle belki piyon C4'ten biraz daha az tercih edilebilecek bir hamle. Peki kanatlardaki piyonlarımız, yani kale ve at dikeylerinde bulunan piyonlar için ne söyleyebiliriz? Bunlar sürüldüklerinde birer taşın yolunu açıyorlar. Ortadakiler iki taşını açıyordu değil mi? O yüzden pek avantajlı değiller. Artı yine bunların sürülmesiyle hiçbir merkez karesine uzanamıyoruz. O zaman açılışta bu kenarlardaki piyonları sürmeyeceğiz. Arkadaşlar, hemen bir komprime bilgi olarak söyleyeyim. Açılışta birinci hamlede kale piyonlarını sürmek, piyon A3, A4 veya H3 veya H4 gibi hamleler yapmak hiç de iyi değildir. Hatta açıkçası çok büyük bir acemiliğin göstergesidir. Bunu belirtmiş olayım. En çok oynanan hamleler piyon D4 ve E4'tür. Bundan sonra piyon C4 gelir piyon hamlesi olarak. Piyon F4 de az da olsa oynanılır. Evet, demek ki piyonlarımızı bu şekilde oyuna süreceğiz. Peki ortadaki piyonlarımızı 2 mi sürelim, 1 mi sürelim? Bu konuda çok fazla tartışma yok arkadaşlar. 2 sürmek daha avantajlı kabul ediliyor. Çünkü maksat rakip yarı sahayı ve merkezi kontrol etmek. Aynı zamanda arkadaki taşlara daha çok yol açmak. Biz o piyonlarımızı birer kare sürersek, örneğin vezirimizin önünde 2 kare yerine bir tek boş kare kalır gidebileceği, değil mi? Ya da yine ortadaki piyonlarımızın birisini örneğin E3'e sürersek, evet F1'deki filimizin yolunu açmış oluruz ama bu sefer biraz sonra oyuna girecek olan, ortaya doğru oyuna girmeyi düşünebilecek olan C1 filinin yolunu da biraz tıkamış oluruz. Evet, partiye bir at hamlesiyle de başlanabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz atlar oyuna girebilmek için yollarının açılmasını beklemek zorunda değiller. Çünkü onlar taşların üzerinden atlayabiliyorlar. Özellikle beyaz için at F3 hamlesi ilk hamlede oynanabilecek bir hamledir. At C3 ise çok fazla tercih edilmiyor. Daha çok at F3 oynanır ilk hamlede. Şimdi arkadaşlar, atlar için ise çok önemli bir ilke vardır. Biliyorsunuz atlar ortaya ve merkeze doğru yaklaştıkça güçleri artar. Bir at ortadayken 8 kareyi kontrol edebilir ama kenara doğru yaklaştıkça bu sayı 6'ya, 4'e ve en kötü durumunda köşedeyken de ikiye iner ve atın gücü çok azalmış olur. Dolayısıyla bizler açılışta atları mutlak surette merkeze doğru oynamalıyız. Kenarlara değil. Şimdi hep beyazdan konuşuyoruz arkadaşlar ama söylediğim bütün prensipleri, ilkeleri siyah içinde tahtayı çevirip aynı şekilde düşünebilirsiniz. Yani ilkeler her iki renk için de aynı. Şimdi beyazın G1 atını ele alalım. Bu atın oyuna girebileceği en güzel kare hiç kuşkusuz F3'tür. Çünkü at F3'e geldiği zaman dikkat ederseniz tahtanın ortasına doğru yönlenmiş olur. Üstelik bizim bir ilkemiz daha var. Aletlerimiz yani arka sıradaki taşlarımız da oyuna girerken merkezi kontrol etmelidirler. Bu bizim için stratejik bir önem kazanır, önem taşır ve partiyi kazanmamızda ya da oyunda üstün duruma geçmemizde çok önemlidir. Şimdi F3'e gelen bir at dikkat ederseniz merkezdeki iki kareyi kontrol eder. Onlar hangi karelerdir? E5 ve D4 kareleri. Öteki atımız ise C3'e çıkmamız uygun olur. Bu at C3'ten D5 ve E4 şeklinde iki merkez karesini kontrol eder. Dolayısıyla atlarımız F3 ve C3'e çıktıklarında birisi iki kareyi, diğeri de iki kareyi olmak üzere merkezin tamamına atlarımızla ateş etmiş oluruz. Ha bu yeter midir? Yani yeterli bir şey midir? Hayır ama çok önemlidir. Yani diğer taşlarla da desteklenirse o merkez karelerini ele geçirmemiz söz konusu olabilir. Peki atlarımızı ortaya doğru olan bu F3 ve C3 karelerine ki siyah için bu kareler F6 ve C6'dır siyah atlar için. Bunlara çıkmazsak nerelere çıkalım? Arkadaşlar atların çıkılabileceği ikinci kare grubu ortaya doğru ve yan hareketle çıkışlarıdır. Yani somutlaştıralım. Beyaz atlar için B1 atı D2'ye, denizli 2'ye ve G1 atı da E2'ye gidebilir. Siyah atlar için ise G8 atı E7'ye, B8 atı da D7'ye gidebilir. Tabii bu karelerde açılışta piyonlarımız var. O piyonlar sürülecek, o kareler boşalacak. Ondan sonra bunlar oraya yerleşecekler. Şimdi bu kareler ikinci derecede iyi karelerdir. Dikkat ederseniz bu karelerden atlar yine merkezin iki değil ama sadece birer karesini ateş ederler. Biraz geride kalırlar. Yani üçüncü yataya değil de ikinci yataya çıkmışlardır. Dolayısıyla ayakları biraz daha geri bir yere ulaşmaktadır rakip sahaya ateş etme bakımından. Ama olmayacak şey de değildir bu. Yani oyun içinde bazen öyle bir konum gelir ki atlar buralara çıkılabilir. Ya da hiç değilse biri merkeze doğru ortaya çıkar, diğeri bu ikinci yatay karelerine çıkabilirler. Atların en tercih edilmeyecek olan çıkış kareleri ise arkadaşlar kenara doğru olanlardır. Bunlar da yine beyaz atlar için at G1'den H3'e veya at B1'den A3'e. Siyah atlar için ise at G8'den H6'ya, at B8'den A6'ya. Bu kenar kareleri tercih edilmez arkadaşlar. Çünkü bunlar merkezden uzak kalırlar. Merkezi kontrol edemezler. Yanda kenarda oldukları için kontrol ettikleri kare sayısı yarı yarıya düşer. Fakat tabi bu da mecburi ve %100 bir oyun kuralı değildir. Öyle olur ki partide öyle gerekir ki ya başka bir yer kalmadığı için, müsait olmadığı için veya bazen de işinize öyle geldiği için atlarınızı veya en azından birini kenara da çıkabilirsiniz. Biz genel ilkeleri söylüyoruz. Evet, atlarımız böyle. Sıra geldi fillere. Filler nereye çıkacaklar? Arkadaşlar, filler ortaya doğru da çıkabilirler, yanlara doğru da çıkabilirler. Çünkü fillerin kenara veya yana gitme gibi bir derdi yoktur. Onlar yolları açık olduğu müddetçe daha uzaklara ateş edebiliyorlar. At gibi yanda kalınca uzay göremem diye bir sıkıntıları yok. Şimdi filler normal olarak, beyaz için konuşalım, piyon D4 ve E4 ile yolları açılmışsa, mesela F1 fili D3'e gidebilir. Oradan hem merkeze E4 karesini ateş etmeye başlar. Lütfen filinizi koyun. Yani tahtanıza D3'e getirin. Gerekiyorsa dinlemeyi durdurup inceleyin. Evet, E4'teki merkez karesini kontrol eder. Oradan aynı zamanda da siyah şah kanadına doğru bakmaya başlar. Ha, fil C4'e de çıkabilir. Lütfen o kareyi de bir denetleyin, koyun. Oradan da gözünü siyah şaha doğru, o F7'deki piyona doğru dikebilir. Belki fil B5'e çıkabilir. C6'ya çıkan bir atı almayı düşünebilir. Bir siyah atı almayı düşünebilir. Tabii fil A6'ya gidemez. Çünkü o kareyi siyah taşlar fazlasıyla kontrol ediyorlar. Göz göre göre gidip de bir fili rakibe vermenin alemi yok. Peki ben F1'deki filimi E2'ye şahımın önüne koyabilir miyim? Koyarım arkadaşlar. Bu biraz yavaş, sakin, belki pasif bir hamle gibi gözükür ama çok da problem değildir. Fil daha sonra ikinci bir hamleyle, mesela oradan bir boşalacak olan F3 karesine geçtiğinde daha iyi bir konuma oturmuş olur. Evet, C1'deki fil için de aynı şeyler söz konusu. E3'e gidebilir. Oradan merkezdeki D4 karesine bakabilir. F4'e gidip oradan hem E5 merkez karesini kontrol edebilir, hem de gözünü siyahın C7'deki piyonuna dikebilir. Hep bunları lütfen kaydı durdurup, yani dinlemeyi beklemeye alarak tahtanız üzerinde kontrol edin. Fil yine G5'e gidebilir. Oraya çıkacak olan bir siyah atı tehdidi altına alabilir. Arzu ederse kısa bir hamle yapıp D2'ye, Denizli 2'ye vezirin önüne de konabilir ama bu biraz tabii pasif hamle. Üstelik veziri de engelliyor. Şimdi fillerimiz ortaya doğru çıkabildiği gibi aslında kenarlara doğru da çıkabilirler. Filin böyle bir derdi yok. At gibi kenarda kalıp uzağa ateş edememe gibi bir derdi yok. O zaman ben mesela beyaz için yine konuşalım. G2'deki piyonumu G3'e sürebilirim. B2'deki piyonumu da B3'e sürebilirim. Ve fillerimi G2'ye ya da diğer filde B2'ye yerleştirebilirim. Filler oradan da merkeze ateş ederler. Hatta açık oldukları takdirde merkezin iki karesine birden bir fil ateş edebilir. Mesela B2'deki bir fil nereyi merkezde tutabilir? Siz söyleyin. D4 ve E5'i, değil mi? G2'deki bir fil de yolu açıksa hangi merkez karelerini ateş edebilir? E4 ve D5'e, değil mi? Hatta bu filler yolları temizlendiği zaman tahtanın en uzun diagonalinde, yani çaprazında bulundukları için ta köşedeki kareye kadar tehdit alanlarını uzatabilirler. G2'deki fil A8'i tutabilir. B2'deki fil de H8'i tutabilir. Bu fillerin hani nispeten az olarak H3'e ve A3'e çıkıldıkları da görülebilir. Arkadaşlar, fillerin G2 ve B2 konulmasına ve siyahlar için de yine piyon G6, piyon B6 sürdükten sonra G7'ye ve Bursa 7'ye konulmalarına fianchetto deniliyor.
Bu muhtemelen İtalyancadan gelen bir deyim.
Yanlış hatırlamıyorsam kenarla ilgili bir anlamı var. Yani bunlara fianchetto fili deniyor. Yalnız bir oyunda iki fili birden bu fianchetto yöntemiyle geliştirmek çok da sık görülmüyor. Yani biri öyle yapılıyorsa biri de ortadan çıkılıyor. Onu da söylemiş olayım. Evet. Şimdi piyonlarımızı sürmeyi gördük. atlarımızı çıkmayı gördük, fillerimizi çıkmayı gördük. Arkadaşlar, açılışta şöyle bir ilkemiz var. Önce az sayıda piyon sürülerek mümkün olduğu kadar çok taşın yolu açılır. Ve daha sonra hafif kuvvetler oyuna çıkılır. Yani atlarla filler. Atlarla filler arasındaki tercih de önce atın veya atların ya da özellikle şöyle söyleyeyim, bir atın hiç değilse oyuna çıkılması, bundan sonra fillerin oyuna girilmesidir. Böyle de bir ilkemiz var. Yani önce fili oyuna sokup sonra at girmek o kadar tasvip edilmiyor. Tabii bunlar dediğim gibi olmazsa olmaz kurallar değil ama zaman içerisinde tecrübelerle bulunmuş stratejik kurallar. Şimdi demek ki piyon süreceğiz, yol açacağız. Önce bir at çıkacağız, sonra fillere çıkacağız. Rok yapılacak arkadaşlar. Rok önemli, gecikmeyecek. Genellikle kısa rok yapılır. Oyunların yüzde belki 90'ında kısa rok yapılır. Neden? Çünkü kısa rok daha çabuk yapılabiliyor. Arada iki taş var. Uzun rokta ise üç taş var biliyorsunuz. Hemen o iki taş çıkar çıkmaz şahı bir kere güvenliğe alacaksınız. Ve kalenin birini merkeze yaklaştıracaksınız, o rok yapan kaleyi. Ve en son aşamada roktan sonra vezirin birinci yatayı terk etmesi, uygun bir yere gelmesi ve birinci yatayın artık kalelere bırakılarak kalelerin uygun açık dikeylere yerleştirilmesidir. Arkadaşlar, açılışta yine çok önemli ilkelerimiz var. Bakın, diyor ki ünlü Danimarkalı büyük usta Bent Larsen, lütfen taşlarınıza demokratik davranın. Bu ne demektir? Taşlarınızı oyuna sokarken onlara eşit hak tanıyın. Yani mecbur kalmadıkça, bütün taşlarınızı oyuna yaymadan, önceden oynadığınız bir taşınızla ikinci kez oynamayın. O zaman gelişmenizi geciktirmiş olursunuz. Mümkün olduğu kadar taşlarınızı çabucak sırayla gecikmeden oyuna sokun. O zaman rahat edeceksiniz. Çünkü biliyorsunuz savaş alanına kuvvetlerimizi kanalize etmeden, getirmeden savaş yapamayız. Olduğumuz yerde, örneğin uçak gemisinde uçaklarımızı kaldırmadan beklersek, bir süre sonra rakip uçaklar gelirler ve bizi olduğumuz yerde avlarlar. Biz daha gözümüzü açmaya vakit bulamadan savaşı kaybederiz. Dolayısıyla biz hemen taşlarımızı oyuna sokmak zorundayız. Buradaki sıra da kesinlikle önce hafif kuvvetler, atlar, filler, rok gecikmeyecek ve kale ve vezirler. Şimdi arkadaşlar, çok önemli bir şey var. Vezirimizi kesinlikle çok erken bir şekilde ulu orta oyuna sokmayacağız. Bu satranca yeni başlayanların çok sık yaptığı ve düştüğü bir hatadır. Vezir güçlü bir taş olduğu için hemen onunla çıkıp rakip taşları avlamaya çalışırlar. Halbuki bu çok yanlış bir girişimdir. Siz rakip taşlara doğru yaklaştıkça onların sahası kalabalık olduğu için onlar ne yaparlar biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece kendi taşlarını oyuna sokmakla yetinirler. Ve kendi taşlarını oyuna sokarken sizin vezirinizi isterler. Örneğin bakın, siz düşünün arkadaşlar. Piyonunuzu E4'e sürmüş durumdasınız. Yani beyazla oynuyorsunuz. Şahınızın önündeki piyonu 2 çıkmışsınız. Daha sonra da vezirinizi başka bir hamlede H5'e çıkıyorsunuz. D1'deki veziri kaldırıp E2, F3, G4 üzerinden H5'e yerleştiriyorsunuz. Oradan, hani tabiri caizse aklımız sıra, H7'deki siyah piyona ve F7'deki siyah piyona, bu piyonlara atak yapıyoruz. Ama bu piyonların hepsi korunmalı piyonlar. H7'deki piyonu kale koruyor. F7'deki piyonu ise E8'deki şah koruyor. Lütfen bu dediklerimi tahtta uygulayın. Gerekiyorsa dinlemeyi durdurun. Evet, şimdi bakınız, siyahlar basitçe G8'deki atını F6'ya çıksa ne yapmış olur? Bir kere birincisi bir taşını geliştirmiş olur. Üstüne üstlük benim H5'teki vezirimi tehdit etmiş olur değil mi? Yan L hareketiyle. O zaman ben ne yapmak zorundayım arkadaşlar? Vezirimi kaçmak zorundayım. Çünkü vezir çok değerli bir taş. Rakibin atına karşı verilmesi söz konusu değil. Ben ne Kur'an söylemiştim size? Açılışta bir taşta iki kere oynamayın diğer taşları oyuna sokmadan. İşte çok değerli olan o vezirinizi hemen ortalığa sürdüğünüz için rakibiniz bir taşını oyuna soktu ve sizin vezirinizi istedi ve siz mecbur kaldınız vezirle ikinci kez oynamaya. Bu bir zaman kaybıdır. Bunun satranç dilindeki adı tempo kaybetmektir. Şimdi siz bir tempo kaybediyorsunuz, vezirinizi geri çekeceksiniz. Siyahlar bir hamle daha yapacak, belki bir taşını daha geliştirecek. Hemen bir sayacaksınız, bakacaksınız. İşte şu kadar hamle yaptım, atıyorum kafadan, 3 hamle yaptım. Ben bir tek vezirimi oyuna sokmuşum. Ama bir bakıyorsunuz, siyahlar 2 tane atını oyuna sokmuş. Siyahlar taş oyuna sokmada bir üstün. O zaman bir tempo üstün siyahlar. Bu bir avantajdır siyahlar için. Veya beyazlar için kim tempo üstün olursa. Demek ki vezirimizi ulu orta oyuna sokmayacağız. Bunu şuna benzetebiliriz. Veziri hani başbakan demiştik ya. Bir başbakan böyle çok kalabalık bir savaş alanına paldır küldür dalıp da açıkçası hemen kurşunlanmayı göze alabilir mi? Tabii ki alamaz. Satrançta da aynı şey geçerli. Arkadaşlar kalelerde böyle. Vezir ne demiştik? Birinci yatayı terk edecek. Atların ve fillerin çıkılmasından ve roktan sonra. Belki ikinci yatayda, belki de en fazla üçüncü yatayda uygun bir mevziyi bulacak kendine. Sonra kaleler harekete geçecekler. Kaleler biliyorsunuz top atışı yaparlar. Yani dikey ve yatay hareket ederler. Kalelerin gelecekleri en güzel kareler açık dikeylerdir arkadaşlar. Açık dikey ne demektir? Önünde bir piyon bulunmayan ya da üzerinde piyon bulunmayan dikey sütunlardır. Şimdi beyazlar kalelerini kendi piyonlarının olmadığı yani değişilerek piyonlardan arınmış olan dikeylere getirmelidir. Rakibin de piyonu yoksa o dikeyde ona biz tam açık dikey diyoruz. Kale için idealdir. En güzel kare açık dikeyleri kontrol eden karelerdir. Ama bizim piyonumuz yok. Rakibin bir piyonu varsa açık dikey üzerinde, o dikey üzerinde, o zaman buna yarı açık dikey deniliyor. Bu da kale için iyidir. Kalelerin mümkün olduğu kadar merkeze ateş etmeleri arzu edilir. Mesela beyaz kaleler rok yaptıktan sonra ve vezir de birinci yatayı terk ettikten sonra, birinci yatay sıradan çıktıktan sonra, yani kendine bir mevzi bulduktan sonra, diyelim ki E1 ve D1 karelerine getirilebilirler. Bakınız, lütfen tahtanıza koyunuz, E1 ve D1 kareleri ileri doğru baktıklarında merkezi görürler. Yolları açıldığında D1'deki kale D4'ü D5'i, E1'deki kale de E4'ü ve E5'i görür. Bunlar merkez kareleridir ve kalelerde merkez desteğine takviye güç olarak gelmiş olurlar. Yani merkezdeki kontrole omuz vermiş olurlar. Tabii bu kareler siyah içinde E8 ve D8 kareleri. Evet, daha çok kısa rok yapılır demiştik. Bazen öyle işimize geldiği için uzun rok da yapılabilir. Kısa rok imkanı kalmamış olabilir. O zaman uzun rok yapılabilir. Ya da bir anda uzun rok yaptığımızda kalemizin birini hemen merkeze getirdiğimiz için bir avantaj elde edebiliriz. Öteki kaleye de yol açmış oluruz zaten. Bu şekilde uzun rok da yapabiliriz arkadaşlar. Açılışta şahımızı rok konumuna getirip önündeki piyonları da öyle ulu orta sürmeyeceğiz. Çünkü o piyonlar şahı koruyan bir zırh gibidir. Ve oyun ortası dahil olmak üzere çok fazla zayıflatılmaları tehlikelidir. Açılışta bir piyon kazanma hevesiyle bir taşımızı birkaç defa oynatmak iyi değildir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Tabii ki bir materyal kazanmak avantajdır ama bunun getirisine bakmak lazım. Bazen zaman kaybedip o piyonu alırken rakibimizin gelişme üstünlüğü sağlamasına neden oluruz ve bu da oyun ortasında sıkışmamızla sonuçlanabilir. Şimdi bu ilkeler ışığında size bir model vereceğim. Yine satranç tahtanız önünüzde olsun lütfen. Taşlarımızı nereye koyabiliriz? Beyaz için yine konuşacağım. Bunlar tabii sadece bir örnektir. Yani oyunun gidişatına göre ve rakibinizin hamlelerine göre taşlarınızı koyacağınız yerler değişebilir. Ama bir fikir vermek için size şimdi bu tabloyu çizdireceğim. Evet, beyazın şah ve vezir piyonları ikişer ileri çıkılmış. Yani E4 ve D4'e gitmişler. Onları koyunuz. Yine beyaz atlar F3 ve C3'e çıkmışlar. Beyaz fillerden birisi F1'deki C4'e gitmiş. Onu o kareye koyun lütfen. C1'deki fil ise G5'te. Beyaz kısa rok atmış. Şah G1'de, kale F1'de. Vezir E2'ye çıkmış. Ve A1'deki kale de D1'e gelmiş. Şimdi konumu inceleyelim. Merkezde iki tane beyaz piyon var. E4 ve D4 piyonları. Bunların her ikisi de hem merkezdeki kareleri kontrol ediyorlar, hem de şöyle bir bakacak olursak önlerindeki 4 kareyi adeta geçilmez bir ateş hattı haline getirmişler. Bakın, D4 ve E4 piyonlarının kontrol ettiği 4 kare şunlar: C5, D5, E5 ve F5. Gerçekten iki piyon yan yana iken en güçlü pozisyondadır arkadaşlar. Görüyorsunuz, o 4 kare geçilmez. Oraya rakip taşlar gelemezler. Özellikle büyük taşlar oraya giremezler. Girdiklerinde piyonlar bir asker olarak o büyük taşı esir alıverirler. Şimdi o 4 kareden üstelik ikisi merkez karesi, değil mi? D5 ve E5 kareleri. Evet, üstelik bu piyonlar ileri çıkılarak arkalarındaki fillere yol açmışlar. Şimdi atlarımız ise F3 ve C3'te ne yapıyorlar? Her iki atta merkezden ikişer kare kontrol ediyor. O piyonlara destek oluyorlar. Fillerin biri C4'te hem merkeze bakıyor hem siyah şahın yakınındaki bir piyona, F7 piyonuna bakıyor. Diğer fil G5'te, o da muhtemel olarak F6'ya çıkmış olacak olan bir atı her an alabilecek, değişebilecek durumda. Bu arada rok yapılmış, şah güvenliği alınmış. Vezirimiz birinci yatayı terk etmiş. Birinci yatay sıradan çıkmış ve kalelere hareket serbestliği vermiş birinci yatayda. E2'de ama böyle çok ileri bir karede değil. Yani rakip taşların saldırısına, gelişmeleri sırasında onların ateşine vuracak bir yerde değil. Hani çok ileride olsaydı bir bakıma daha adamlar kapıdan çıkarken bile benim vezirime ateş etme imkanı bulacaklardı. Öteki kale, yani A1'deki kale de D1'e, Denizli 1'e gelmiş. Ne yapıyor? Merkeze bakıyor. D4'teki piyonu arkadan destekliyor. Henüz açık bir dikey değil veya yarı açık dikey değil orası ama her an açılabilir. O piyon ileri gidebilir. Dinamik hareketli bir piyon diyelim ki. F1'deki kale ne yapıyor? Rok yapmış. Arzu ederse başka sonraki bir hamlede E1'e oynanarak vezirin arkasına girip o da merkez ateşine katılabilir. Evet, şu anda beyazlar iyi durumdalar arkadaşlar. Taşları güzel yerleştirmişler. Tabii buna karşı siyahın da taşları yerleşmiş olur. Beyazlar istedikleri şekilde bu taşlarını buralara getiremeyebilirler. Belki rakip taşlar onları rahatsız edebilir ama bu iyi bir modeldir. Bunun dışında başka modeller de vardır arkadaşlar. Size açılışlarla ilgili somut birkaç ilke daha hemen vereyim. taşlarınızı mümkün olduğu kadar çabuk geliştirin, oyuna sokun. Bunu yaparken de rakibinizi meşgul etmeye ve onun taşlarını korumaya mecbur edin. Mesela kendi taşlarınızı oyuna sokarken rakibinizin piyonlarını isteyin. O da bu piyonları korumak zorunda kalsın ve onunla vakit kaybetsin. Rakibiniz taşlarını geliştirirken sizin piyonlarınıza saldırıyorsa, siz kendi piyonlarınızı korumaya çalışırken bu korumayı yine taş çıkarak başarmaya çalışın. Açılışta oyuna soktuğunuz ve hele hele birkaç hamle yaptığınız, oyun ortasına doğru girildiğinde emek verdiğiniz bir taşı hemen gidip de rakibinizin oyuna hiç girmemiş veya çok az oynamış bir taşıyla değişmeyin. Çünkü siz o taşınız için birkaç hamle yaptıysanız zaman harcamışsınızdır, emek harcamışsınızdır. Emeği böyle rakibinizin emek vermediği, üzerine yatırım yapmadığı bir taşla değişerek heba etmeniz doğru olmaz. Bu arada açılışın temel ilkelerinden birisi de rakibin taşlarını geliştirmesine engel olmaktır. Mesela öyle bir konum yaratabilirsiniz ki rakip atın çıkacağı hiçbir kare kalmaz. Onun çıkacağı kareleri kendi piyonlarınızla kontrol edersiniz, tutarsanız ve rakip at oyuna giremez. Bu şekilde sanki bir taş eksik oynuyormuş gibi olur. O zaman siz oyunu kazanmak için çok büyük bir avantaj elde etmiş olursunuz. Atın oyuna girmemesi belki köşedeki kalenin de oyuna girememesini gerektirecektir. O zaman adeta iki taş üstün gibi oynarsınız. Ve bunun iki taş üstün olmaktan pek de büyük bir farkı yoktur. Dolayısıyla oyunu kazanmak için büyük bir şans elde etmiş olursunuz. Açılışlardaki hamleleri ve taşları yerleştirme şekillerini çok bol miktarda oyun inceleyerek, usta oyunlarını inceleyerek öğrenebilirsiniz. Bunlar için de yine bizim internet arşivi kayıtlarımızda yüzlerce oyun bulabilirsiniz. CD'lere aktarılmış olan kayıtlarda onları inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda tabii ki internette de eğer bilgisayar kullanıyorsanız birçok dosya var. Milyonlarca satranç partisi var. Bunları tekrar tekrar baktıkça açılışlarda taşların nereye çıkıldığını, ne gibi ilkelere göre hareket ettirildiklerini görebilirsiniz.